Ayrım 30. Yalancı Tanıklar Kahvesi. Vedat Türkali. Sayfa 293. Geç saate kadar birini bitirip birine başladı türkülerin. Kimine sözler ekleyip kendine özgü yorumlarla iyice alaylı biçime soktuğu, çoğu taşlamalı halk türküleri birbirinden tatlıydı. Burçak tarlasındaki "Bakın şu herifin kaç tarlası varı, bakın şu hırhızın, hırsız, kaç bangazı var" diye söylüyordu. Aman da kızlar ne hoş imiş yoksul soyması, donsuz aç millet sırtından banga kurması. Dinli dinsiz hırsızlarla banga kurması. İçinden içinden yavrum tırtıklaması. İndirme gündelikleri galgar gideriz. Fabrikanı da başına yıkar gideriz. Ho, neymiş bu herif be? Sesi de tatlı. Köroğlu türküsünü söyleyişi de hem tatlı hem de vurucuydu. Mert dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir. Sendikamız divan açar. Divan gümbür gümbürlenir. Patron kendini övende, eller patronu döende, balyoz patrona değende, patron gümbür gümbürlenir. Top atılır bankasından, halk saklasın belasından, sendikamız narasından, her yan gümbür gümbürlenir. 11'i geçmişti Emmioğlu sazı kapatıp köşeye dayadığında. Terlemişti. Çakır keyif gülümseyerek bakıyordu. Şimdi revanimi isterim. İyi ki başına iş açmadı bunlar, güldü Emmioğlu. Karakolda bir iki dayak yedik, dedi. Sendika olmasa anamı sikerlerdi. Emmioğlu'nun patavatsız sövgülerine alışmış olmalılar. Hepsi güldü. Revaniler yenip üstüne kahvelerde içildikten sonra kalktılar. Bir akşam onlara da beklediklerini söylediler Emmioğulları sokakta ayrılırlarken. Saat 1'e doğru eve geldiğinde mutlu bir yorgunlukla çıkmıştı merdivenleri. Bir kağıt vardı kapıda. Alıp açtı hemen. Bir satır yazıydı. Sen evde durmaz mısın? Ne ad vardı ne tarih. Yazıyı da benzetememişti bir şeye. Zeliş miydi? Başka kim olurdu? Reyhan? Yok, deve. Karmakarışık düşlü bir uykuyla geçirdi geceyi. Sabah biraz yorgun kalktı. Masa üstündeki kağıda baktı gene. Kim bu? Rıza olacak değil. Ya Zeliş'tir? Ya da? Ne bileyim, akla geliyor işte. Tut ki o. Ne yaparsın? Ne mi yapacağım? Senin gibi orospuları istemiyorum diyeceğim. Bok dersin sen onu. Reyhancığım diye hemen. Görürsün. Neyini göreceğim? Sanki geldi de. Akşam mülkiyelilerde yemek yiyordu ki başını kaldırıp da karşısına dikilmiş Reyhan'ı görünce dili tutulmuş gibi kaldı. Doğruldu yavaşça. Sen miydin, dedi titremesine güç engellediği sesle. Donuk gözleri Muhsin'de kaldı bir süre. Bendim, diyerek oturdu masaya. Sessiz bakışıyorlardı. Niye geldin? Soğukça gülümsedi. Acıktım, yemek yemeye geldim. Duraladı Muhsin. İyi, afiyet olsun, dedi. Ben zaten kalkıyordum. Yüzü birden allak bullak oldu Reyhan'ın. Ateş saçıyordu bakışları. Otur oturduğun yerde, dedi. Titrek, boğuk bir sesle. Namussuzum, kafana çeviririm şu masayı. Yaralı, yabanıl bir hayvanın kin dolu gözleri üstüne dikilmişti Muhsin'in. Ne diyeceğini bilemeden kaldı. Garson gelince toparlanıp yatışmış gibiydi Reyhan. Mezemsi şeylerle bir duble rakı söyleyip yolladı garsonu. Muhsin'e döndü. Sakın şımarıklığa kalkma, patlarım. Toparlanıp dikeldi Muhsin. Şımarıklığa sen kalkıyorsun. Karanlık bakışlarını üstüne dikmiş Reyhan'a durgunca bakıp ekledi. Ne gerek vardı bütün bunlara? Reyhan kımıltısız bir bakıştan sonra boğuk sesiyle aldı ağırdan. Nasıl dayanılmaz bir kızgınlıkla içimin kavrulduğunu ne bileceksin? Bilmeme gerek yok. Elimden bir şey gelmez. Senin yüreğinde kaynıyor kazan. Duraksadı bir. Kaynatan da sensin. Ben bir şey yapmadım. Suskun bakışıyorlardı. Bu kadın hasta. Garson yiyecekleri getirmiş, rakı kadehini de bırakmıştı masaya. Yemeğine eğildi Muhsin. Sen içmeyecek misin? Başı önündeki tabakta. Hayır, dedi. Lütfen. Doğruldu şaşırarak. Neredeyse yalvarır gibi bakıyordu Reyhan. Gözlerindeki canavarsı parlayış uçup gitmişti. Fırtına sonrasının tatlı, serin, esintili, sevecen duyarlığı vardı bakışlarında. Bir şeyler gezindi içinde Muhsin'in. Sevgi miydi? Acıma mıydı? Korku muydu? Ayıramamıştı. Dönüp uzaktaki garsona masadaki rakı kadehini gösterdi. Ona da getirmesi için. Rakı gelince kadehini kaldırdı Reyhan. O sevecen bakışını dikti Muhsin'e. Geçmişteki güzel günler için, dedi. Uzandı. Muhsin'in elindeki kadehe çın diye dokundurup içti. Bir yudum alıp bıraktı Muhsin'de. Reyhan'a baktı. Kadehi bir dikişte yaralamıştı neredeyse. Nasıl bıraktılar seni? Suç mu işlemiştim? Aptal aptal konuşma. Bildiğime göre Salih de suç işlememişti. Yalan mı diyor kız? Söylesene. Tulukçular torpil yaptırdı desene. Bir süre bakıştılar. Peynire uzanırken, bıraktılar işte, dedi Muhsin. Sen öyle san. Bırakmazlar. Sürüp gider bu pislik. Güvensizlikten çok yılgınlık vardı. Isısını gene yitirmeye başlamış soluk gözlerinde. Bu kız ezilmiş. Benim suçum mu? Nedim Hoca da yılgındı. Ezilmiş miydi? Ne de benzedi ya. Ağırdan yiyorlardı suskunluk içinde. Reyhan ikinci kadehi getirttiğinde o birinciyi yeni yaralamıştı daha. Böyle içmezdin. Acı, soğuk bir gülümsemeyle bakıyordu Reyhan. Neyimiz böyleydi ki? Evet, neyimiz böyleydi ki? Anımsadı birden. Salih'in geldiği gece şu masada oturmuşlardı. Ne güzel geceymiş. Salih yok, Fide yok, yakında Nedim Hoca da yok. Biz de böyle varız işte. Almanya'dan mı geldin? Iğdır'dan. Şaşırmıştı Muhsin. Halime ablayla Erbil'i getirdim, küçük oğlanı. Her gün ağlayıp duruyordu Halime abla. Kocasının gömütü neredeymiş, o neredeymiş? Uyamadı Almanya'ya. Duraladı bir. Büyük oğlan, Doğan bende kaldı. Dönemiyor o. Bir türlü atamıyor yaşadığı travmayı. Kolay mı? Çocuk ne yapsın? Babanın gömütü Iğdır'da mı? Vasiyeti vardı, beni buralarda bırakmayın diye. Karabasan bir ağırlık çökmüştü gene. Ben ne eyledim ki? Son sözü bu oldu zavallı babacığımın. Komaya girdi sonra, 2 gün yaşayabildi. Gözleri doldu dolacaktı Reyhan'ın, kaçırmadan bakıyordu. Kendine gelmiş gibi doğrulup çevirdi başını. Suna Kan konseri var. Evet, yarın akşam. İyi rastlantı, çok istedim ama bilet bulamadım. Bilsem alırdım. Sağ ol, ben de bilemezdim. Kızın gözlerindeki bulanık ışıltıya bak. Ne bileyim, söyleyiverdim öyle. Biliyorsun, ben anlamam müzikten. Sen götürmüştün beni. Ağırdan başını çevirip rakısını yudumladı Reyhan. Kemana çalışıyor musun? Bu çirkef dünyaya dayanmaya çalışıyorum. Gözlerini dikip baktı gene. Seni görmemeye kesin kararlıydım buraya gelirken. Olmadı. Yürekten baş kaldırdığı yazgıya yenilmiş olmanın ağırlığı vardı değişinde. Iğdır'a gidince her şey karıştı. Düzelmiştim biraz. Yüreğim parça parça gene. Dikti kadehi. Sen böyle içmezdin. Gene içmem. 2 gündür böyleyim. Ne dün gece ne bu gece hiç olmamalıydı. Çekip gitmeliydim. Suçluyum. Karanlık kuyu bakışını Muhsin'e dikti. Suça kışkırtan da sen. Onun için mi sövüp saydın bana? Ne yapsaydım ya? Vursa mıydım seni? Bayağı düşmanca bakıyordu. Vurur musun gerçekten? Babasının sözünü anımsayınca acılı bir alayla ekledi. Ben ne eyledim ki? Sallanır gibi oldu Reyhan. Saçmalama. Duralayıp ekledi. Benim derdim kendimle. Evet, derdi kendiyle bunun. Senin başka türlü mü? Herkesin derdi kendiyle. Karışık, çelişkili duygular dolanmaya başlamıştı içinde. Nedim Hoca'nın emansipe miydi, neydi o? Onlardan mı şimdi bu? Ne yapsın bu kız? Peki ben ne yapayım? Çektiği acılar... Başladın. Bir bu kadın mı çekti acıyı? Hepimiz çekiyoruz da. Dası ne oluyor? Ayrıcalığı ne bunun? Ürküye kapılması mı? Ne bileyim işte. Kötü biri değil aslında yani. Sizin olayı Alman televizyonundan duydum. Radyo da verdi akşam. Yanardağı boşaldı yüreğime. Tam bu iş bitti diyordum ki çarpıldım. Bitmemiş demek. Karslı biri var, Nafi, elçilikte çalışıyor, siyasaldan. Ona açtım hemen. O da yeni duymuş. Öğrenirse bildirecekti. Çelişkili, küçük bir iki yazı çıktı gazetelerde. O günlerin nasıl geçtiğini bana sor. 10 günü buldu Nafi'den duyum gelmesi. Sen atlatmışsın. Gözaltına almışlar. Yapanları da arıyorlarmış. Açıkça söyleyeyim, sevindim mi, üzüldüm mü ayıramadım. Kendimle didiştim bir süre. Dayanamadım. Rüştülere açtım. O sadık salağı da sana yetiştirmiş. Soğuk alayla baktı. burnun büyümesin dedi. Kadının taptığı erkek havalarına girme. Ayrıntılar bir yana, bütün erkekler aynı. Nasıl olsa geçecekti. Birlikte olsak çoktan bitmişti belki. Senden kaçmakla iyi etmedim. Azdırdım. Takıntı oldu. Aptallık. O kadar da çok şey üst üste bindirmişti ki. Dördüncü kadehi içip masaya bırakınca aynı alaylı bakışını gene üstüne dikti Muhsin'in. Ne dersin, bu gece tatlısından bitirip kapatalım mı bu işi? Öylece bakıp duruyordu Muhsin de. Bakacak ne var oğlum, bitir gitsin sen de. Son kadehi dikti Muhsin, kalktılar. Yol boyu hemen de hiç konuşmadıkları arabadan inip eve çıktıktan, aynı suskunlukla soyunarak yatağa yıkıldıklarından sonrası, öç alırcasına saldırı yarışmasına döndü birden. Ya yapamazsam korkusu bir görünüvermiş, yitip gitmişti hemen. Sabah uyanıp yatakta yanının boş olduğunu görünce kapattı gözlerini. Yeniden uykuya bıraktı kendini. Gözlerini açtığında olan biteni geçirmeye başladı kafasında. Kızgın sürtüşmeler arasında mırıltı, inilti, fısıltılarla yüklü bir fırtına kopmuştu dün gece. Yıkıp gitmişti her şeyi. Evet, yeni Kızılcahamam fırtınası. O, kargaların uçuştuğu karakışta yaşam veren yemyeşil bahar fırtınasıydı. Bu, bahar sonu bastırmış yıkıcı karakış fırtınası. Kargalar bile uçuşmuyor. Etinin, canının derdinde bu kadın. Gerisi bilinen öykü. Dün bitecekti, bugün bitti. İyi yaptın bu işi Reyhan Hanım. Beni de kurtardın bir takıntıdan. Kaçan balık büyük olurmuş. Kendin geldin oltaya. Kılçıktan yenmiyorsun. Pek taze de görünmedin. Zeliş senden tatlı. Benden ırak ol, cehenneme direk ol. Güldü. Nuri vardı cezaevinde. O söylerdi kimin de şaka yollu. Kötü alıştı dilim. Güzel söz ama. Tam da yerine oturdu. Bırak devrimciliği. Ne biçim insanlık ulan bu? Biraz utanmada mı yok? Ne yaptı sana bu acılı kadın? Kadınlığını serdi ayaklarına. Ne olmuş? Biz de erkekliğimizi verdik. Bir iki şey bellemişsin. Kafamı bozma. Benim acım yok mu? Kalkıp duşa girdi. Bornozla gelip uzandığında daha sıcak düşünmeye başlamıştı geceyi. Coşkuyla kendini vermişti Reyhan. Daha ilk boşalmadan sonra uzanıverdiklerinde dönüp kollarıyla sarmış, yüzünü göğsüne, kollarına sürerken ağırdan en sevecen öpücüklerle donatmaya başlamıştı Muhsin'i. Daha sonraki sevişmeler sırası sayıklar gibi belli belirsiz bir şeyler dediğini anımsıyordu. Niye böyle oluyor mu demişti, yoksa niye böyle oldu mu? Bir iki de yineledi gibi. Uçuştukları tepelerde hıçkırık benzeri inlemeler arasına karışıp gitmişti fısıldamaları. Güzel geceydi. Bitti. Hıyarlık ettim. Zeliş kim, bu kim? Evet, niye böyle oluyor? Ne bileyim, oluyor işte. Kurulanıp giyinmiş çıkıyordu ki, kapı arasına sıkıştırılmış kağıdı gördü. Alıp açtı hemen. Titrekçe bir yazıydı. Evet, Reyhan'ındı. Seni çok sevdim Muhsinciğim. Seni tutacak kadar güçlü değilim. Sen de beni taşıyamazsın. Ötesi yok bunun. Olmasını da istemiyorum. Sen de isteme. Düş bitti. Kağıt elinde dönüp oturdu yatağa. Yazıyı bir iki kez daha okudu. Hiçbir şey düşünemeden katlayıp cebine koydu. Çıktı evden. Şaşkın dolandı o gün. Akşama doğru Suna Kan konserine gidip kapıda beklemek bile geçti içinden. Belki de saklamıştır konsere gideceğini. Utanıp vazgeçti son dakikada. Kız senden akıllı, doğru olanı yapıyor. Sıkıntılı akşam saatlerinden sonra eve gelip uzandığında umarsızdı. Nedim Hoca'ya bir telefon etseydi keşke. Gözü kesmiyordu evden bir daha çıkmayı. Telefon etse ne olacaktı? Nedim Hoca'dan da bıkmıştı artık. Telefonu isteyecektin hocadan. Ne bileyim, olmadı o gün. Başkasına söz vermemiş olsa bari. Katip sordu gene telefonu. Hocalar gidiyor. Fidedekiyle iki telefon oldu şimdi. Rıza ile konuşmalı. Dün gecenin böyle ağır basacağını kestirememişti doğrusu. Dün geceden miydi? Sabahki bir satır yazıdan mı? Günlerin getirdiği gerginlik miydi? Neyse oydu. Sorun kendisiydi. Bir kesin karara varması gerekti. Ayağını yere basıp ne istediğine karar vereceksin önce. Kolay mı? Reyhan için çok mu kolaydı? Ne yaptı Reyhan? Doyurdu egosunu gitti. Sevgi bu mu? Ben açım. Belli. Onu sen çözmezsen kim ne yapar? İstenç sorunu oğlum. Senin kafan aç. Gel önünde kuru yaprak. Dolaş dur. Nereye varacak? Düşlerle tedirgin bir uykuyla güç etti sabahı. Yıkanıp nereye gideceğini bilmeden çıktı evden. Aldığı gazetelere bir göz attı kahvaltıda, attı elinden. Başkan maşkan, birileri öldürülmüş gene. Çıktı. Nedim Hoca'yı aradı telefonla. Naime Hanım açtı telefonu. Hastaneye kontrole gitmiş hoca. Selam bırakıp kapattı. Akşama doğru aradı. Dönmüştü hoca. Bulgular iyi çıkmış. Toparlanıyorlarmış yolculuk için. Bir akşam yemeğinde konuğum olur musunuz hocam? Sağ ol Muhsinciğim. Görüşmeden ayrılacak değiliz. Siz de sağ olun hocam. Gününü yerini konuşuruz Rıza'yla. İş yeri telefonunu aldı Rıza'nın. Ertesi günü de aradı. Telefonda konuşmuş onlar. Önümüzdeki hafta içi bir gün olabilirdi. Yalnız hocanın gece çıkmasını istemiyordu Naime Hanım. Öğle yemeğine giderlerdi Muhsin'in belirleyeceği yere. Yeri bildiririm deyip kapattı Muhsin. Mülkiyelileri pek sevmez hoca. Solcu meyhanelerle de başı hoş değildir. Neyse uygun bir yer bulacağız. Kışkırtmalı, yığınsal, kanlı çatışmalar da başlamıştı gene. Sivas'ta sokağa çıkma yasağı konmuştu. Birkaç gün sonra Çorum'da Alevi mahallelerine saldırdılar. 3 kişi ölmüştü, bir sürü yaralı vardı. Askerler girdi kente bir gün sonra. Barikatlar kuruldu, sokağa çıkma yasağı kondu. Çatışmalar sürmüş, ölü sayısı 25'e çıkmıştı. Asker, polis ancak ertesi güne ele geçirebildi kenti. Sürüyor bu iş. Duracak mıydı? Dikkatli olacakmışız. Nasıl dikkatli olacağız Hamza Usta? Bize sokulma diyorsun yani. Kime sokulacağım? Bana sokulan kimse var mı? Köşemizde bekleyeceğiz böyle. Partilere girip birileriyle mi dalaşayım? Tanrı belasını versin. Sıcaklar da bastırdı iyice. Ertesi günü öğlende Rıza'nın Muhsin adına yer ayırttığı Ankara Kalesi'nde yeni açılmış bir restorana gittiler Nedim hocalarla. Rıza da izin almıştı. Aşağılardaki Ankara'ya yukarıdan bakan, genişçe balkonumsu bir tahta terastaydılar. Beğenmişlerdi. Yüzü gülüyordu hocanın. Bizden kurtulduğunuza seviniyorsunuz galiba hocam. Güldü Nedim hoca. Amma alıngansın Muhsin dedi. Nesine sevineceğim onun? Duraksayıp sürdürdü. Yanmış dediğim yazı vardı hani, bitli karganın serüvenlerinde. Yazı kitaplıkta, bir dosyada çıktı. Bir kopya bırakmışım evde demek. Ona sevindim. Ben de çok sevindim hocam dedi Muhsin. Okuyabilecek miyiz? Acılıkla güldü hoca. Nesini okuyacaksın oğlum? Bir iki sayfalık taşlama yazı parçası. Gömütlük taşları için notlar bölümünden bir taslak. Duraksayıp aldı. Bu İslam sorunu çok önemli bizim için Muhsin. O yazıyı bulunca bir kez daha baktım notlarıma. Basındaki bir iğrenç yaratığın utanmazca sözünü ettiği Endonezya olayları. Bakın, ta 24'lerde Komintern'in 4. kongresinde pan-İslamizm tartışılırken Hindistan delegesi Roy'a karşı Lenin'in tavrı var. Anti-emperyalist savaşta İslamcı yığınların aktif desteğinden yararlanmamız gerek diyor. Lenin'in yanında yer alan Endonezya delegesi bu, Tan Malaka, bizim parti 13 bin kişiydi diyor. Bizden çok önce kurulmuş Müslüman köylü yığınlarının toplandığı Sarekat İslam Birliği örgütünün milyonlarca üyesi vardı. Soğuktular bize. Yabancı devletlerin ülkeden kovulması, toprağın köylüye dağıtılması, fabrikalarda işçilerin yönetime karışmaları filan var bizim programda. Onları görünce yumuşadılar. Bunları onlar da istiyordu. Yakınlık kuruldu. İlk toplantıda sordukları, Müslüman mısın? Allah'a inanıyor musun? Sorularına karşı, Allah'ın karşısında Müslümanım da, insanlara karıştım mı değilim dedim. Allah insanlar arasında çok şeytan yarattım diyor çünkü dedim. Buzlar eridi. Komintern'in anti-emperyalist savaşta İslam'ı değerlendirmesi bu olgulara dayanıyor. Biliyorsunuz, Amerikan parmağıyla acımasız Kırım kıyımın yapıldığı dönemde, Endonezya Komünist Partisi, Çin'den, Sovyetler Birliği'nden sonra 3 milyon üyesiyle dünyanın 3. büyük komünist partisiydi. 13 milyonluk da halk cephesi vardı 65 yıllarında. 3. dünyanın öncülerinden Sukarno'nun ilerici iktidarı bu cepheye dayanıyordu. Foster Dulles, Sukarno'ya tarafsızlık ahlaksızlıktır diyordu Soğuk Savaş döneminde. İşbirlikçi subayların başlarında General Suharto, Amerika'nın yol göstericiliğindeki faşist darbeyle milyonlarca suçsuz sivil insanı kesip denizlere, ırmaklara attı. Müslümanıyla, komünistiyle işçiler, yoksul köylüler, aydınlardı bunlar. Çoluk çocuğuyla sivil halk yani. Ordunun görevlendirdiği katilleri de Müslüman. Şaşırıyorlar. Siz bize kafir dediniz. Bunlar ölürken kelime-i şehadet getiriyor diyorlar. Bir sürü yeni yalanlarla kandırabiliyorlar adamları yeniden. Ordunun antikomünist koşullanmışlığı kadar Ebu Süfyan tayfası, Müslüman ulemanın da ağırlığı var bu acımasız kıyımda. Cava, Sumatra, Bali'deki Müslümanlar kesilip ırmaklara, denizlere atıldı. Balıklar komünistlerin etine doydu diye uluyordu gazetesinde bu rezil yaratık. Kısa bir suskunluktan sonra, homoseksüelmiş dediler bu herife. Kimsenin cinsel dünyasıyla ne ilgilenirim ne de ayıplarım. Çoğu ülkelerde doğal karşılanıyor bu. Saklamıyor kimse de. Bir de bu iki yüzlü herifi düşünün. Arkasını Amerika'ya vermiş. Kesilen Müslüman yığınlar için göbek atıyor sevincinden. Müslüman sarığı cübbesiyle hem de. Bizim halk puşluk ediyor sözünü bunlara kullanır işte. Cinsel yaşamından bize ne? Söylemin önemli yanı, mecaz yanı, Tan Malaka'nın Allah Müslümanlar arasında şeytansılar da yarattım dedi sözü bu. O günlerde 12 Mart öncesi Amerikalıları denize atan, savaş açan gençlerin öldürülmesine çağrı çıkarıyordu bu herif. Boğaz'da Marmara'da balıklar komünist etine doydu diye uluyacağı orgazm gününü bekliyordu. Müslüman hem de yurtsever mi oluyor bu herif? Çok hağacıların çıktığı haçı ziri begalde. Koltuk altlarında yani derdi eskiler. Bunların koltuğunun altında Amerikan haçı var. Asıl puşluğu bu herifin. Pierre Lhermitte diye bir topal papaz. Avrupa'nın haçlı soylularını peşine takıp İslam dünyasını yağmaya sürükledi. Bilirsiniz bir savaş sonunda açız diye gelen Normanlara savaş alanında yatan Müslüman Türk ölülerini gösterdi herif. Bunları yiyin diye. Onlar da yedi. İrkiltici bir suskunluk çökmüştü birden. Güdüsel bir tedirginlikle dikeldi Muhsin. Gavur Müslümandan beter diyorsunuz yani hocam. Ne de güzel anlamışsın. Acılı bir alayla bakıyordu Nedim Hoca. Muhsin bozulmuş, bir şeyler aranıyordu ki aldı hoca. Kör inanca batırılmış insanı konuşuyoruz oğlum. Gavuru, Müslümanı, insan sonunda. Sınıflı soygun düzeni insanı ne duruma sokuyor? Haçlı seferi kime yaradı? Evet, uzak doğudan gelen kervan yollarını tutmuş, Orta Doğu'daki İslam egemenliğinin son bulması, Akdeniz kıyısındaki ticaret limanı burjuvalarının temel özlemiydi ama başta kiliseye, papalığa yaradı. Sefere çıkacak şövalyeler, feodaller savaş donanımı için topraklarını satışa çıkardılar. Yok pahasına nice mallara, mülklere el koydu papalık. Gidenler de varsa doğuyu soymak, dinsel inancıyla yola çıktı. Gavur Müslüman da birbirini yedi. Bugün Müslümanım diye dolaşan Ebu Süfyancılar, Amerikalılara, tüm emperyalist dünyaya yüz milyonlarca Müslümanı yediriyorlar. Konuştuktu biliyorsunuz, din iman kavgası filan değil bu. Musa, İsa, Muhammed umurlarında değil. Müslümanı da keser kestirirler, Hristiyanı da. İşki dünya soygunu sürsün, sorun o. Avrupa'da milyonlarca Yahudi'yi fırınlarda yakan da bu kafa. Bakın, evde olsak size bu komünist soykırımının ardından Endonezya nasıl soyuldu, hangi emperyalist ülkenin ortaklığında, başta Amerika, neleri yağmaya başladılar gösterirdim. Aklımda kalan at, Freeport Company, söz gelimi, bakır altın madenlerini aldı. Bir ABD-Avrupa ortaklığı nikel madenlerine, boksite el koydu. Demir cevheri, alüminyum, manganez işletmeleri, hepsi batılı ortaklıkların elinde. Geniş tropik ormanları yağmalıyorlar. Inco, British Petroleum, Newmont, ExxonMobil, bir sürü batılı soyguncu ortaklık. Halk yığınları sürünüyor. Dünya yağması savaş stratejisinin ana temeli. İdeolojiydi, dindi, özgürlüktü, kanlı soygunun aldatıcı tuzakları bunlar. İran'da seçimle gelen musaddıka, meclis, İran petrolünü millileştirmek görevini vermişti. İran'ı soyan Anglo-İranyan petrol ortaklığı gitti gidiyordu. İngiliz gizli örgütüyle CIA el ele, bir işbirlikçi generalle, Zahidi ile darbe yaptı. Musaddık gitti. Zahidi başbakan oldu. Dışişleri Bakanı Fatımi'yi kurşuna dizdiler. Kanlı gizli polis örgütü Savak'ı da Amerikalı generaller kurdular o dönemde. Ne Musaddık komünisti ne Fatımi. Soylu varsıl kişilerdi. Kaçan şah geri geldi. Petrol, İngiliz, Amerikan, İtalyan, Fransız, Hollanda ortaklıklarına dağıtıldı. Sovyet düşmanlığı altındaki Kafkas petrolleri. Asya'daki doğalgaz, altın, türlü maden yataklarının soygunu tutkusu. Oyun hep aynı. 30. ayrımın sonu, sayfa 304.